Ayrım 7, sayfa 55. 90 dakika sonra ipi ameliyat kıyafetinin üzerine geçiriyordu. Ellerini son kez zurladı, kollarını dirseklerinden kırıp ellerini havada tutarak 3 numaralı ameliyathanenin yaylı kapısından içeri geri geri girdi. Dönör masasının üstünde yatıyordu. Tini çiğ floresan ışığında solgun görünüyordu. Anestezi asistanı hemşire serum değiştirmekteydi. Bu hastada anesteziye ihtiyaç yoktu. Karen terörü acı hissedecek durumda değildi. Tulumunu ve eldivenlerini kuşanmış olan Vivian, masanın bir uç tarafında üroloji cerrahı Doktor Lim diğer tarafında duruyordu. Ebi daha önce birkaç kez Doktor Lim ile çalışmıştı. Az konuşan, çok hızlı iş gören bir adamdı. Kaşesi imzası tamam mı diye sordu Vivian. Üç nüsha halinde dosyada duruyor. Şartlı bağış formunu Ebi bizzat hazırlamış, Karen Terrario'nun kalbin 17 yaşındaki Jos O'Day'e verileceği hükmünü forma yerleştirmişti. Joe Terrario'nun aklını çelen çocuğun yaşı olmuştu. Karısının başucunda ellerini tutarak otururken Ebi'nin anlattığı 17 yaşında beyzbol delisi çocuğu duyunca tek kelime etmeden kağıda imzayı basmıştı. Sonra da karısına bir veda öpücüğü vermişti. Organları kim alacak diye sordu Ebi. Tarasuf'un ekibinden Doktor Frobisher. Ben onunla daha önce ameliyata girdim. Şimdi yolda dedi Vivian. Jost'tan haber var mı? 10 dakika önce Tarasov aradı. Kan grubunun çapraz taramalarını halletmişler. Ameliyathane ayarlanmış. Hazır bekliyorlar. Vivian sabırsızlıkla Karen Terörü'ye baktı. Ben bile sökerim bu kalbi. Nerede kaldı bu Frobisher? Bekledi. 10 dakika, 15 dakika. Massachusetts Hastanesi Tarasov'dan bir telefon geldi. Organları almaya başlamışlar mıydı? Başlayamadık dedi Vivian. Her an başlayabiliriz. Diyafon bir daha vızıldadı. Doktor Frobisher geldi dedi hemşire. Şimdi giyiniyor. 5 dakika sonra ameliyathanenin kapısı açıldı ve Frobisher kollarından sular damlayarak içeri girdi. 9 numara eldiven dedi ters bir ifadeyle. İçerideki oradan bir anda gerildi. Vivian'dan başka kimsenin Frobisher'le bir yakınlığı olmamıştı. Adam tip itibariyle pek hoş sohbet durmuyordu. Hemşireler sessizce giyinmesine yardımcı oldular. Frobisher masaya yaklaştı ve operasyon sahasını dikkatle süzdü. Yine olay çıkarmışsınız doktor Çağ. Görevimiz dedi Vivian. Masanın çevresindeki bekleyenleri tanıttı. Doktor Lim böbrekleri alacak. Doktor Dumatü ile ben de gerekli şekilde yardım edeceğiz. Hastanın anamnezi nedir? Kafa travması. Beyin ölümü gerçekleşti. Donörlük belgeleri imzalandı. 34 yaşında önceden hastalığı yok. Kan tahlilleri de yapıldı. Doktor bir neşter seçip hastanın başına gelerek durdu. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ongan bankası tam eşleşme olduğunu doğruladı. İçiniz rahat olsun. Başıma ne geldiyse ondan geldi diye homurdandı Doktor Frobisher. Madem öyle önce kalbimizi bir bakalım. Keyfi yerinde mi? Sonra bırakalım Doktor Lim böbrekleri halletsin. Neşteri Karen Terrier'in göğsüne bastırdı. Tek ve hızlı bir hareketle tam ortadan keserek göğüs kemiğini açığa çıkardı. Testere. Ameliyat hemşiresi ona elektrikli testereyi uzattı. Pens Abby'nin elindeydi. Frobisher göğüs kemiğini keserken Abby başını çevirmek zorunda kaldı. Testerenin uğultusu, kemik tozunun kokusu içini kaldırırken becerikli elleri hızla hareket eden Doktor Frobisher bunları hiç umursamıyor gibiydi. Dakikası dolmadan göğüs boşluğuna ulaşmış, neşteri kalplerine dayamıştı bile. Göğüs tahtasının kesilmesi sadece kuvvet işiydi. Şimdi ise önlerde çok daha hassas bir operasyon vardı. Frobisher zarı yardı. Çarpan kalbe bakar bakmaz halinin hoşnut bir homurtu çıkardı. Vavyan'a bir akış attı. Ne diyorsunuz doktor Çağ dedi. Vavyan adeta huşu içinde göğüs boşluğunun derinlerinde uzanan kalbi sanki okşuyor, parmaklarını yüzeyine sürüyor, damarların kıvrımlarını yokluyordu. Organ ellerinde şiddetle kasıldı. Çok güzel dedi usulca. Parlayan gözlerle Ebi'ye baktı. Tam Jos'a göre bir kalp. Diyafonu tuttu. Bir hemşire. Doktor Tarasov telefonda dedi. Söyleyin kalp iyi görünüyor dedi doktor Frobisher. Şimdi böbreği alacağız. Cerrahlardan biriyle görüşmek istiyormuş. Çok acil olduğunu söyledi. Vivian Abby'ye bir bakış attı. Hadi sen bak telefona. Abby eldivenleri çıkarıp duvardaki telefonu açtı. Alo Doktor Tarasov, ben asistan hekim Abby Dimat. Kalp çok iyi durumda. 1,5 saate teslim edeceğimizi umuyorum. Çok geç olabilir dedi Tarasov. Abby fonda takır takır yazılan emirleri demir alet tangırtılarını duyabiliyordu. Tarafı sonunda sesi gergin ve dikkatli dağınık gibiydi. Adamın ayızı uzaklaştırıp bir başkasıyla konuştuğunu duydu. Sonra tekrar telefona döndüm. Şu an dakikada çocuk 2 kere krize girdi. Şimdilik sinüs ritmine döndürdük ama daha fazla bekleyemeyiz. Ya şimdi bypass makinesine sokacağız ya da kaybedeceğiz. Soksak bile kaybedebiliriz ya. Tekrar ayızı uzaklaştırıp bu kez birini dinledi. Telefona geri döndüğünde kısa konuştu. Kesmeye başlıyoruz. Bir an önce gelin buraya. Ebi telefonu kapatıp Vavyan'a Jos'a bypass'a bağlıyorlar. 2 kere krize girmiş. Kalbe hemen ihtiyaçları var, dedi. Böbrekleri çıkarman 1 saati bulur, dedi Doktor Lim. Böbreği boş ver, dedi Vavyan anında. Biz direkt kalbi sökelim. İyi de doğru söylüyor, dedi Frobisher hemşireye. Buzlu serum füriyelik hazırlayın, dedi. Termosu getirin, bir de ambulans ayarlasın. Tekrar giyinelim mi, diye sordu Ebi. Hayır. Vavyen pensi uzattı. Birkaç dakikada işimiz biter. Paket servis işi sende. Hastalarım ne olacak? Yerine ben bakacağım. Çağrı cihazını çalışma masasına bırak yeter. Hemşirelerden biri termosun içine buz doldurmaya başladı. Diğeri ameliyat masasının yanında soğuk serum fizyolojik hazırladı. Frobisher'in başka talimat vermesi gerekmiyordu. Bunlar kalp damar cerrahisi hemşireleri olduklarından ne yapacaklarını iyi biliyorlardı. Frobisher'in eşleri hızla hareket ettirerek hazırlık kesilerini açmaya başlamıştı bile. Organ hala çalışıyor, her kasıldığında atar damarlara oksijenden yana zengin kan basıyordu. Artık bunu durdurmanın karanteriyonun son hayat belirtilerini söndürmenin zamanı gelmişti. Frobisher aortun köküne 500 mililitre potasyum çözeltisi zerk etti. Kalp bir kere çarptı. Bir daha. Sonra durdu. Ani potasyum hücumu karşısında kaslar felç olmuştu. Ebi ister istemez kalp monitörüne baktı. EKG hareketi yoktu. Karenteriyor nihayet klinik anlamda ölmüştü. Bir hemşire göğüs boşluğunun içine buzlu serum boca ederek hızla kalbi soğuttu. Sonra frobisher kesme işlemine başladı. Az sonra kalbi göğüsteki yerinden çıkararak yavaşça bir küvete bıraktı. Tuzlu suyun içinde kan dalga dalga yayıldı. Bir hemşire naylon torba alarak kalbe yaklaştı. Frobisher kalbi suda biraz daha çalkalandıktan sonra durulanın organı torbaya bıraktı. Torbanın içine biraz daha buzlu serum doldurdu. Sonra kalp iç içe iki poşette termosa yerleştirildi. Sana emanet ettiğim maddi dedi Frobisher. Ambulansa sen bin. Ben arkadan arabayla geleceğim. Ebi termosu kucakladı. Ameliyathanenin kapısından çıkıyordu ki arkasından Vavya'nın sesini duydu. Düşürme sakın. Ebi kucağındaki termosu sıkıca tutarken Jos Odey'in hayatının avucunun içinde diye geçirdi. Öğlen saati hep yoğun olan Boston trafiği ambulansın tepe ışıklarının önünde mucize eseri yarılıyordu. Ebi ilk kez ambulansa biniyordu. Başka bir gün olsa kalabalıklarıyla nam salmış Boston sürücülerinin kerhan yol vermesini izlemekten baş döndürücü bir zevk alabilirdi. Ama şu an bütün dikkatini kucağındaki değerli yüke vermişti ve geçen her saniyenin Jos'un hayatındaki önemini düşünmekle meşguldü. Yaka kartında G nokta Furu'yla yazan ambulans sürücüsü canlı galiba doktor dedi. Kalp taşıyoruz dedi Ebi. Güzel bir kalp hem de. Kime gidiyor? 17 yaşındaki bir çocuğa. Furu'yla esnek kollarını hafifçe hareket ettirerek ambulansa duran trafiğin etrafına dolaştırdı. Havaalanından böbrek alıp ulaştırmıştım vardır. Ama ne yalan söyleyeyim, ilk kez kalp taşıyorum. Ben de. Ne kadar dayanıyor? 5 saat falan mı? Aşağı yukarı. Fırla bir bakış atıp sırıttı. Rahat olun. Vardığımızda daha 4,5 saati olur. Ben kalbi düşünmüyorum. Çocuğu düşünüyorum. Durumunun iyi olmadığını söylediler. Fırla tüm dikkatini trafiğe çevirdi. Vardık sayılır. 5 dakikaya kalmaz oradayız. Telsiz cızırdadı. Merkezden 23'e. Merkezden 23'e. Fırla mikrofonu aldı. 23 merkez. Ben Fırla. 23 derhal Bayst'e acilen intikal edin. Ede ben Massachusetts Merkez Hastanesi'ne gidiyorum. Anlaşıldı mı? 23 derhal Bayste'ye intikal edin. Başka araç yok mu merkez? Canlı organ taşıyoruz. 23 numaralı araca özel emir çıkarıldı. Massachusetts Merkez Hastanesi'ne gidilmeyecek. Anlaşıldı mı? Emri veren kim? Doktor Aaron Neville'in kesin talimatı var. Massachusetts Merkez Hastanesi'ne gidilmeyecek. Anlaşıldı mı? Fırıl'la Ebi'ye bir bakış attı. Ne diyor bu adamlar? Öğrendiler dedi Ebi içinden. Öğrendiler. Şimdi engellemeye çalışıyorlar. İçinde Karen Terrarion'un kalbinin durduğu termosa baktı. 17 yaşında bir çocuğun önündeki upuzun hayatı düşündü. Dönme sakın dedi, devam et. Ne? Devam et diyorum, devam et. İyi de emir çıkarmışlar. Merkezden 23'e diye araya girdi telsiz. Cevap ver 23. Sen beni Massachusetts Merkez Hastanesi'ne götür dedi Ebi. Hadi. Fırıl'a telsize baktı. Hay ben böyle işin. Bilemiyorum. Tamam o zaman. İndir beni burada diye emretti Ebi. Yüzüğü ürüyerek giderim buradan. Telsiz bir kez daha etti. Merkezden 23'e cevap ver 23. Bir sus yahu dedi Frolize telsize. Sonra da gaza yüklendi. Ambulans giriş kapısında yeşil ameliyat kıyafetli bir hemşire bekliyordu. Ebi kucağında termosla inerken Bayste'den mi diye sordu. Kalp bende. Beni takip edin. Ebi Frolize'ye el sallayıp teşekkür ederek hemşirenin peşinden acile girdi. Koşar adım yürürken yoğun koridorlar ve salonlar hızlı gözünün önünden geçti. Asansöre bindiklerinde hemşire acil anahtarını taktı. Çocuk nasıl diye sordu Ebi. Bypass'ta bekleyemedik. Yine mi krize girdim? Hiç çıkmadı ki. Hemşire termosa baktı. Çocukcağızın son şansı elinizde. Asansörden indiler. Bir dizi otomatik kapıdan yine koşar adım geçip cerrahi bölümüne ulaştılar. Geldik. Ben kalbi alayım dedi hemşire. Ebi kapının penceresinden 10-12 dakika kadar maskeli yüzün ameliyat hemşiresinin eline tutuşturulan termosa çevrediğini gördü. Termos hemen açıldı ve kalp buz yatağından kaldırıldı. Üstünüzü değiştirirseniz size girebilirsiniz dedi bir hemşire. Kadın soyunma odası koridorun sonunda. Sağ olun gireceğim herhalde. Abby yeni yeşil tulumunu, kepini ve galoşunu giyip geldiğinde ameliyathanedeki ekip Joss O'Day'in hasta kalbini yerinden çıkarmıştı bile. Abby sağlık personelinin arasına karıştı. Fakat omuzların arasından bir şey göremiyordu. Cerrahların konuşmasını duyabiliyordu ama. Sakin neredeyse sohbet havasında konuşmalardı. Bütün ameliyathaneler birbirine benzerdi. Hepsi de paslanmaz çelik, mavi yeşil kumaşlar ve parlak ışıklar olurdu. İçeride çalışanlara bağlı olarak ameliyathanenin atmosferi farklılık gösterebilirdi. Bu atmosferde ekip başı cerrahın kişiliği belirlerdi. Rahat konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla Ivan Tarasov çalışması kolay bir cerrahtı. Ebi masanın başına geçip anestezi uzmanının yanında durdu. Tepedeki kalp monitöründe düz çizgi vardı. Jos'un göğsünde çarpan bir kalp yoktu. Bütün işi bypass makinesi görüyordu. Korneaları kurumasın diye göz kapakları bantla kapatılmış, kafasına kağıt başlık geçirilmişti. Başlıktan kurtulan bir tutam saç anında kıvrılmıştı. Hala hayatta dedi içinden Ebi. Sık dişini biraz oğlum. Anestezi uzmanı Ebi'ye baktı. Bahisadan mısınız diye fısıldadı. Kuruyayım nasıl gidiyor? Birkaç kere direkten döndük ama en fenasını atlattık. Tarasov'un eli hızlıdır. Artık girdi bile. Başıyla cerrahı işaret etti. Kaşlarına kar yağmış yumuşak bakışlı Ivan Tarasov herkes tarafından sevilen bir dede gibiydi. Yine dikiş iğnesini isterken ya da aspiratörün hızlandırmasını söylerken bir bardak çay daha isteyen birinden farklı değildi. Gösteriye kalkışmıyor, egosunu öne çıkarmıyor, çekingen bir teknisyen gibi işine bakıyordu. Evi tekrar monitöre göz attı. Düz çizgi devam ediyordu. Joss O'Day'in ailesinde bekleme odasındaydı. Gözyaşları kahkahaları karışıyordu. Herkesin yüzü gülüyordu. Sabah akşam 6 olmuş, uzun bekleyiş nihayet sona ermişti. Yeni kalbimiz tıkır tıkır işliyor dedi Doktor Tarasov. Hatta beklediğimizden erken çarpmaya başladı bile. Sağlam sağlıklı bir kalp. Joss'a ömrü boyunca yetecektir. Biz bunu beklemiyordur dedi Bay O'Day. Biz sadece acil bir durum için buraya nakledildiğini söylendi. Bize sandık ki herhalde dönüp karısına sarıldı. Konuşmadan, konuşamadan öylece kala kaldılar. Bir hemşire usulca Jos'u görmek isterseniz dedi. Kendine geliyor. Tarasov yüzünde tebessümle nekaset odasına geçerken odayı çiftini izledi. Sonra tel çerçeveli gözlüğün ardından nemlenmiş mavi gözlerini Ebi'ye çevirdi. Bu mesleği bunun için yapıyoruz işte dedi. Böyle anlar için. Ucu ucunu kurtardık dedi Ebi. Hem de nasıl? Başını iki yana salladı. İhtiyarladım. Kaldıramıyorum artık bu kadar heyecanı. Cerrah odasına geçtiklerinde Tarasov birer fincan kahve doldurdu. Ameliyat başlığını çıkarıp karmakarışık saçlarını salınca ünlü göğüs cerrahından çok deli profesöre benzemişti. Bir fincanı Ebi'ye uzattı. Fabian'a söyle de bir dahaki sefere biraz daha önceden haber versin. Daha telefonu kapatmadan baktım çocuk kapıya dayanmış. Kriz geçiriyordum az daha. Vavyon çocuğu size göndermekle doğru bir iş yapmış. Güldü. Vavyon çoğu işini hep bilir zaten. Öğrenciliğinden beri öyleydi. Çok iyi bir baş asistan. Sen de Baysan'ın cerrah programında mısın? Ebi başını sallayıp kahvesini yudumladı. Evet, ikinci yılım. İyi, bu alanda fazla kadın yok. Maçı erkek görmekten gına geldi. Hepsi de kesip biçmek istiyor. Bunu bir cerrahtan duymayı beklemezdim. Tarasov kahve makinesinin başındaki diğer doktorlara şöyle bir baktı. Kutsala diz uzatmak dedi fısıltıyla. Arada iyi gelir. Ebi kahvesini bitirip saate baktı. Ben Baysan'a döneyim. Aslında ameliyata da kalmamam lazımdı ama iyi ki kalmışım. Gülümsedim. Elinize sağlık Doktor Tarasov. Çocuğun hayatını kurtardınız. Tarasov Ebi'nin elini sıktı. Benimkisi tesisatçılık Doktor Dümatio dedi. Hayati organı sen getirdin. Taksi Ebi'yi Baysan'ın kapısına bıraktığında saat 7'yi geçmişti. İçeri girdiğinde ilk duyduğu hoparlörlerden anons edilen adı oldu. Hastane içi telefonlardan birini kaldırdı. Ben Dümatio dedi. Doktor sizi saatlerdir anons ediyoruz dedi operatör. Yerime Vavyon Çoğu bakacaktı. Çağrı cihazım ondaydı. Çağrı cihazınız burada, santral masasında. Sizi Bay Par arıyordu. Jeremiah Par mı? Dairesi 566. idari bina. Saat 7 olmuş, hala ofisinde midir? 5 dakika önce oradaydı. Ebi telaştan karnına ağrılar girerek telefonu kapattı. Hastane müdürü Jeremiah Par, hekim değil idareciydi. Onunla yalnız bir kez yeni asistanlar için düzenlenen tanışma pikniğinde konuşmuştu. El sıkışmışlar, biraz havadan sudan sohbet etmişler, sonra Par diğer asistanların yanına geçmişti. O kısacık görüşmelerinde Ebi adamın son derece soğukkanlı biri olduğu izlenimine edinmişti. Bir de çok şık takım elbiseler giydiğini fark etmişti. Piknikten sonra da karşılaşmışlardı elbette. Asansörde, koridorlarda, laştaştıklarında selamlaşsalar da Ebi adamın adını hatırladığından bile şüpheliydi. Şimdi akşamın 7'sinde onu arıyordu bu adam. Hayırlı bir iş için arıyor olamaz diye geçirdi Ebi içinden. Telefonu kaldırıp Vavya'nın ev numarasını çevirdi. Parla konuşmadan önce olan biteni öğrenmeliydi. Ve bunu da Vavya'dan kimse bilemezdi. Telefon açılmadı. Ebi giderek artan bir telaşla telefonu kapattı. Yaptığımızın sonuçlarına katlanma zamanı geldi. Bir karar verdik, bir çocuğun hayatını kurtardık. Bunun bizim için nasıl suçlayabilirler? Kalbi küt küt atarak asansöre binip ikinci kata çıktı. Ayrım 7, sayfa sonu 63.